Ayrım 13. Hatemül Enbiya. Hazreti Muhammed ve Hayatı. Sayfa 135. Şu hadise de çok ibretlidir. Yukarıda bahsettiğimiz veçile, Ebu Süfyan, Ebu Cehil, Ahnes bin Şerik ardı ardına 3 gece Hazreti Muhammed'in evinin dibinde Kur'an dinledikten sonra Ahnes Ebu Cehil'e sormuştu. Muhammed'den dinlediklerin hakkında ne dersin? Ebu Cehil'in cevabı bütün hakikatleri açığa vuran bir şekilde şöyle olmuştu. Muhammed'den dinlediklerim mi? Dinle. Biz Abdümenaf oğullarıyla şeref ve mevkiyi paylaşamadık. Onlar ziyafet verirse biz de veririz. Onlar cömertlik gösterirse biz de gösteririz. Onlarla at başı beraber olup aynı seviyeye geldiğimiz sırada içimizden peygamber çıktı. Gökten ona vahiy geliyor. Biz buna ne zaman erişebiliriz? Vallahi onların peygamberine inanmayız, dediler. İşte Kureyş'in Hazreti Muhammed'e iman etmemelerinin başlıca sebeplerinden biri hasettir. Kıskançlık duygusudur. Kıskançlığın ve rekabetin Bedevi Araplar üzerinde tesiri pek derindir. İnsanlar çok defa ihtiraslarına kurban olurlar. Bu gibi hastalıklardan kurtulmak için kalbi temizleyen, ona saffet veren, aklın hakimiyetini sağlayan, hisleri yükseltip cilalayan esaslı bir terbiye lazımdır. Ancak o zaman insan hakikati hakikat tanır. Dostundan, yakınından dinlese de, düşmandan duysa da ondan ayrılmaz. Hakikati Karunların servetinden, İskender'in nüfuzundan, Kayserlerin saltanatından üstün tutar. Fakat bu seviyeye ermek ancak kalplerin hidayete ermesine bağlıdır. İnsanların çoğu ise dünyanın mal ve metaına kanarlar. Yaşadıkları anın zevkini sürerek basiretlerini körleştirmeyi göze alırlar. Ve bu seviyeye yükselmeyi akıllarından geçirmezler. Bunlar dünyanın mal ve meta uğrunda dövüşüp didişirler. Ve hiçbir şey onları hakikatin, iyilik ve faziletin boynuna pençelerini geçirmekten yahut kemal ifade eden en temiz manaları çiğnemekten alıkoyamaz. Bu vaziyette olan bedevi ruhlu Araplarsa Hazreti Muhammed'in etrafında toplananların arttığını görüyor, günün birinde onun galip gelmesinden ve onlara hakim olmasından, hakimiyetinin bütün Arabistan yarımadasına yayılmasından korkuyorlardı. Onların buna mani olmak için kan dökmek icap ederse ondan bile çekinmeyecekleri şüphe götürmezdi. Onun için bunlar Hazreti Muhammed aleyhine her türlü propagandayı yapıyor, Muhammed'le arkadaşlarını ve ailesini muhasara altına alıyor, onlarla alışverişi ve her türlü münasebetleri kesiyor, onları işkenceye uğratıyor ve böylece hasımlarını yok etmek istiyorlardı. Kureyş'i Hazreti Peygamber'e uymaktan, ona inanmaktan alıkoyan üçüncü bir sebep daha vardı. O da Kureyş'in ölümden sonra tekrar dirilmeden, ahiret hesabından ve cehennem azabından korkmalarıydı. Çünkü Kureyş, ticaret ve riba, fahiş faizcilik yüzünden elde ettiği kazancı, eğlence ve sefaat uğrunda sarf eden insanlardı. İçlerinde paralı olanların yapmayacakları eğlence, çekinecekleri hiçbir kepazelik yoktu. Buna mukabil putlarına adakları ve kurbanları takdim etmekle bütün günahlarının bağışlanacağını sanırlardı. İçlerinden bir adam herhangi bir işe girişmeden önce Kabe'ye gider. Orada Hübel'in yanında kura oku atarsa yahut herhangi bir vebali sırtladıktan sonra putlara bir kurban keserse kendini her şeyi yapmaya hak kazanmış sayardı. İsterse kan döker, ırz ve namus çiğner, hak yer, İnsan soyar, yol keser, velhasıl her şeyi yapardı. Çünkü adaklar ve kurbanlarla ilahlara verilmesi lazım gelen rüşveti, kurtuluş akçasını vermiş bulunuyor. Halbuki Hazreti Peygamber'in getirdiği yeni din, insanların yüreğini yerinden oynatan ve tüyler ürperten bir lisanla, Allah'ın her şeyi gözettiğini ve bildiğini, insanların yarın ahiret gününde hesap vereceklerini ve bu hesap verilirken ancak iyiliklerin insana şefaat edeceğini anlatıyordu. Hayatı Muhammed. Bakınız Kur'an-ı Kerim ne diyor? Abese suresi ayet 33-42. Vakta ki on müthiş sayha kopar, o gün kişi kardeşinden, anasından, babasından, kendine yar olan karısından ve oğullarından kaçar. Onlardan her kişinin o gün kendi başından aşkın işi var. Herkes başının kaygısındadır. Gönülleri Allah'a bağlı olanların o gün öyle yüzleri vardır ki sabah gibi ışıldar, güler ve müjdelenir. Nice yüzleri de o gün toz kaplamıştır. tozları karalar sarmıştır. O tozlu kara yüzlüler, kafirler ve facirlerdir. Me'ariç Suresi Ayet 8-18. O gün gök erimiş maden gibi, dağlar da renk renk atılmış yün gibi olur. Bir hısım bir hısmın halini birbirine gösterirlerken bile soramaz. Mücrim diler ki o günün azabından korunmak için oğlunu, kendisine yar olan karısını, kardeşini, içlerinde yetiştirdiği kabilesini ve arzda bulunanların hepsini feda etsin ve kendini kurtarsın. Hayır, o azap ateşi alevli salgın bir ateştir. İnsanın her tarafına saldıran ceza ateşidir. Arkasını dönüp tersine giden ve mal toplayıp toplayıp kasalara yığanı kendine çağırır ve çeker. Hakka Suresi Ayet 18-37. O gün arz olunup hesaba çekilirsiniz. Gizli bir haliniz kalmaz. İşte o vakit kitabını, amel defterini her kim sağ eliyle alırsa der ki, alın benim kitabımı okuyun. Çünkü ben bir gün hesabımla karşılaşacağımı sezmiş ve anlamıştım. Ona göre hareket etmiştim. O artık feyizli ve hoşnut edici bir hayat içindedir. Yüksek bir cennettedir. Meyveleri, nimetleri pek yakındır. Kolayca devşirilir. Afiyetle yiyin, için. Bu sizin geçmiş günlerde peşinen başardıklarınızın karşılığıdır. Ama kitabı, amel defteri solundan tersine verilen kimse der ki, keşke kitabım elime verilmeseydi ve ben hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke işim bitseydi. Ölüm her şeyi kesip atsaydı da beni bu hesapla karşılaştırmasaydı. Mal ve menalim neye yaradı benim? Saltanatım da mahvoldu, beni berbat etti. Böyle söylenip duran kimseyi tutun, tutun da bağlayın. Cehenneme yaslayın, boyu 70 arşın bir zincire vurun. Çünkü o, büyük ve ulu Allah'a iman etmiyordu. Ve fukaraya bakılması için çare araştırmıyor, kendisi bakmadığı gibi başkalarına da teşvik etmiyordu. Bugün de burada ona dostluk gösterecek bir kimse yok. Onun bütün yiyeceği en kötü şeydir ki günahlardan ve canilerden başka kimse onu yemez. İnsanları ahlaksızlık bataklarından kurtarmak için bu yolda korkutucu ayetler çoktur. Cehennemin bütün tasvirleri ahlaksızlığa karşı yaman bir mücadeledir. İnsana dehşet veren bu sözler Kureyş'i, Kureyş'in sefaat ve ahlaksızlığa dalanlarını nasıl korkutuyordu? Onlar bundan önce ilahlarına adaklar yaparak onların himayesine sığınıyorlar ve istedikleri kötülüğü yapabiliyorlardı. Halbuki şimdi Kur'an onları kötülüklere verilecek yaman cezalarla korkutuyordu. Artık Kureyş'in Hazreti Muhammed'e karşı düşmanlığını artıracağında şüphe yoktu. Tekrar dirilmekten ve bu dünyada işledikleri amellerin hesabını vermekten bu adamlar niye bu kadar korkuyorlardı? Çünkü amel defterleri kapkaraydı. Allah'ın huzuruna çıkacak yüzleri yoktu. Zina, içki, kumar, aşırı faizcilik almış yürümüştü. Ahlaksızlık yapanların, dalalete sapanların, kötü akıbetlerini bildirerek aynı yolu tutanların duçar olacakları azabı haber veriyordu. Kureyş, eskiden beri öldükten sonra tekrar dirilmeyi düşünmediklerinden birdenbire bu haber onları ürküttü. Onlar buna inanmak istemiyorlardı. Onlar hayatı bu dünya hayatından ibaret sanıyorlardı. Bütün endişeleri bu dünya hayatındaki istikballeriydi. Hastalıktan, mallarına ve oğullarına bir felaket gelmesinden, onları kaybetmekten çok korkarlar, mevki ve nüfuslarının bir sarsıntıya uğramasından pek endişe ediyorlardı. Yaşamak, onlarca hayatın gayesi buydu. Bu sebeple bu dünya hayatının zevkini çıkarmak için her şeyi yapıyorlardı. Bu zevki bozacağından endişe ettikleri her şeyi uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Önlerinde istikbal bir karanlık perde ile kendilerinden ayrılmış olduğundan ve yaptıkları kötülüklerin başlarına bir bela getirmesinden korktukları için türlü türlü şeyleri uğurlu ve uğursuz adetmekteydiler. Bu sebeple birçok hurafeler, boş inançlar onları sarmıştı. Kura okları atarlar, kuşların uçuşlarından kendilerine göre manalar çıkarırlardı. Putlara kurbanlar keserler, adaklar sunarlardı. Bütün bunlarla hayatın geleceğini sağlamak, bela ve musibetlerden korunarak zevk ve safa içinde bir ömür sürmekti. Fakat ölümden sonraki hayat, ahiret gününde hesap verme, ceza görme, bunlar hiç de işlerine gelmiyordu. Kötülüklerden sakınanlara vaat edilen cenneti ümit edecek yüzleri yoktu. Hayatları kötülüklerle yoğrulmuştu. Amel defterleri kapkaraydı. Onun için cennet hayallerinden bile geçmiyordu. vaka, ahiret hakkında bir bilgileri olması lazımdı. Çünkü Yahudilerden ve Hristiyanlardan onların dinlerinden böyle şeyler olduğunu duymuşlardı. Fakat bunlar onlara pek tesir etmezdi. Çünkü bunların biri de cennet ve cehennemi Hz. Muhammed'in dilinden işittikleri kuvvet ve canlılıkla tasvir etmiyordu. Halbuki Kur'an, sefaat ahlaksızlığının korkunç akıbetini haber veriyor, zayıflara zulmederek, kimsesizleri çiğneyerek, öksüz malı yiyerek, faizcilikte aşırı giderek, mal yığınların yerinin cehennem olduğunu bildiriyordu. Ve o gün pek uzakta değildi. İnsana bugün, yarın bu fani hayata gözlerini yumunca ne varmış ne yokmuş hepsini anlar. Ahiret mesafesi birkaç adımdan ibarettir. O zaman müşriklerin hali ne olacaktır? İşte Kur'an, vay müşriklerin haline diyerek onlara bu korkunç akıbeti haber veriyordu. Müşrikler ise oraya hazırlıklı olmadıkları için buna inanmak istemiyorlardı. Onun için İslamiyet'e arka çeviriyorlardı. Arapların ahiret hayatına akıllarının ermemesine insanın hayret etmemesi mümkün değildir. Çünkü eskiden beri hayır ile şer arasında kopan mücadele hiç yavaşlamadan devam etmekteydi. Onlar bunu görüyorlardı. Hz. Muhammed'in bisetinden binlerce yıl önce eski Mısırlılar ölülerini ahiret azığı ile teçhiz ederler. Ölünün kefeni içine ölüler kitabını, ölüler neşidenlerini, adaklarını koyarlar. Mabetlerinin üzerine mizan, hesap, tevbe, ceza resimlerini yaptırırlardı. Hintliler hoşnut olan ruhun hoşnutluğunu nirvana ile temsil ederler. Kötülerin binlerce yıl süren tenasuhları uğradıktan, yani başka bir hayvan kalıbına girdikten sonra hakikate ererek temizlendiğini, hayra döndüğünü ve o zaman nirvana'ya ermek için uğraştığını anlatıyorlardı. İran mecusileri hayır ve şer mücadelesini, karanlık ve ışık ilahlarının çarpışmasını inkar etmiyorlardı. Yahudilik ve Hristiyanlık ebedi hayatı Allah'ın rızasını ve gazabını anlatıyordu. Acaba bu Araplara bunların biri de mi erişmemişti? Bunlardan hiç mi haberleri yoktu? Halbuki Araplar ticaretle meşgul oldukları için yaptıkları ticaret seferlerinde bu milletlerin her biriyle temas etmekteydiler. Bundan başka Araplar uçsuz bucaksız çöl içinde sonsuzluk ile temas eden kimseler oldukları için gündüzün ortasında ortalığa saçılan alevlerde sezilen ve gecenin karanlığında süzülen ruhlar tasavvuruna daha yakındılar. Bunların hayır ve şer ruhları olduklarını soruşturmaları icap ederdi. Nitekim kendilerini Allah'a yaklaştırdığına inandıkları putların içinde de bir takım ruhların yaşadığına inanıyorlardı. Şüphe yok ki Araplar da kendilerini saran bu esrarla dolu muhit hakkında bir düşünce sahibiydiler. Fakat ticaretle meşgul oldukları için mahsus şeylere inançları daha fazlaydı. Sonra eğlence ve içkiye düşkün olduklarından ahireti inkar etmek işlerine geliyordu. Onun içindir ki kişinin bu dünyada karşılaştığı iyi ve kötüyü amelinin cezası olarak tanıyor, bu hayatın ötesinde bir şey tanımıyorlardı. Bu yüzdendir ki Mekke'de nazil olan vahyin ekserisi Arapları korkutmaya ve müjdelemeye dairdir. Çünkü her şeyden evvel ruhları dalaletten kurtarmak lazımdı. Bu ruhları kurtarmak için onları putlara tapmak seviyesinden alıp yükseltmek ve bir Allah'a ibadet etmek seviyesine vardırmak istiyordu. Hz. Muhammed ve ashabı, Arapları ve bütün insanları bu ruhi kurtuluşa erdirmek için her türlü eza ve cefaya katlandılar. Bu uğurda her fedakarlık ve feragati göze aldılar. Ruhi ve bedeni baskı altında kaldılar. Ezildiler, üzüldüler, yurtlarından ayrıldılar. Akrabanın ve oğullarının husumetine göğüs gerdiler. Nasıl ki münasebet düştükçe bunlardan bahsolundu. Hz. Muhammed ve arkadaşları ezaya uğradıkça, canları yandıkça, insanları kurtarmak ve kurtuluş yoluna getirmek için daha derin bir hızla hareket ediyorlar, insanlara karşı sevgileri artıyordu. Hz. Peygamber bilhassa hesap günü üzerinde duruyor ve putperestlik şerrinden, günah bataklarında boğulmaktan kurtulmak için bilhassa bu ahiret fikrine, mesuliyet duygusuna dikkat etmek, buna can ve yürekten inanmak lazım geldiğini anlatıyordu. İlk senelerde nazil olan vahyi ilahi bilhassa bu noktayı ihtar ediyor, bu hususta gözlerini açmaya davet ediyordu. Araplar ise buna ehemmiyet vermiyorlar, bunları inkar etmekte inat ediyor ve bu yoldan yüz çevirmemek için elden geleni yapıyorlardı. Neticede iki taraf arasında Alevi sönmeyen bir harp başladı. Bu harpte zaferi İslamiyet kazandı ve bu sayede Allah'ın dini diğerlerine karşı galebe çaldı, üstün geldi. Hayat-ı Muhammed M. Hüseyin Heykel sayfa 177. İki büyük keder. Hayat-ı Muhammed M. Hüseyin Heykel El-Kamil İbni Esir. Hazreti Hatice ve Ebu Talib'in vefatı. Bilsetin 10. yılı. Müslümanlar ablukadan kurtulduktan sonra Hazreti Peygamber yine halkla temasa başlamıştı. İslamiyet'in Araplar arasında yayılmasına ve Müslümanların sayısının günden güne artmasına rağmen Müslümanlar eza ve cefadan bir türlü kurtulamıyordu. Boykot antlaşmasının yırtılmasından henüz 1-2 ay geçmişti. Hazreti Peygamber iki büyük kederle karşılaştı. Birkaç gün ara ile hamisi Ebu Talip ile kendisinin en büyük teselli kaynağı zevcesi Hazreti Hatice vefat ettiler. Bu iki ölüm Hazreti Peygamber'e çok hüzün ve elem verdi. Bundan dolayı bu yıla hüzün yılı denilmiştir. Ebu Talip öldüğü zaman yaşı 80 dolayındaydı. Hastalandığı zaman Müslümanlarla Kureyş arasındaki gerginlik devam ediyordu. Kureyş'in ileri gelen takımı Ebu Talip'e giderek bu son deminde kardeşinin oğluyla aralarında bir uzlaşma yapmasını istediler ve şöyle dediler. Aramızdaki mevkiin bildiğin gibidir. Başına bir hal gelmesinden korkuyoruz. Endişeye düştük. Bizimle kardeşin oğlu arasındaki durumu biliyorsun. Çağır da aramızı bul. O bize ilişmesin. Biz de ona ilişmeyelim. Onlar böyle konuşurken Hazreti Muhammed de geldi ve buraya niçin toplandıklarını öğrenince onlara dedi ki, sizden bir tek söz istiyorum. O sözü verirseniz Araplar size tabi olurlar. Acemler sizin dininize bağlanırlar. Ebu Cehil atıldı. Bir değil 10 söz veririz. Hazreti Muhammed anlattı. Allah'tan başka Tanrı yoktur deyiniz ve Allah'tan gayri taptıklarınızı söküp atınız. İçlerinden biri atıldı. Ya Muhammed, bütün ilahları birleştirmek mi istiyorsun? Sonra birbirlerine döndüler ve şöyle konuştular. Bu adam bize istediğimiz şeyi vermeyecek. Bundan sonra kalkıp gittiler. Hazreti Muhammed, müşrikleri kendi tarafına celbetmek için tevhid akidesinden asla fedakarlık yapmamıştır. Ebu Talib'in ardından Hazreti Hatice bu fani dünyaya gözlerini kapadı. Onun ölümü Hazreti Peygamber'e çok üzüntü verdi. Çünkü Hatice sevgiyle, kalbinin rikkatiyle, vefakarlığıyla, kadınlığın şefkatiyle, imanın kuvvetiyle, sadakat ve faziletiyle Hazreti Muhammed'in en büyük desteği ve tesellisiydi. Hazreti Peygamber'i ilk tasdik eden o olmuştu. En buhranlı zamanlarında ona teselliler verirdi. Hakikaten Hazreti Hatice bir siyanet meleği gibi Hazreti Muhammed'in ümidiydi. Hazreti Muhammed hayatında onun kadar kimseyi sevmemişti. Fakat şimdi o da kara topraklara karışmıştı. Hamisi Ebu Talip ve sadık zevcesi Hatice bunların ikisini de birbiri ardı sıra kaybetmek ne hazindi. Bu iki acı ruhunda derin izler bıraktı. Hazreti Hatice'yi Hazreti Peygamber candan seviyordu. Hazreti Ayşe diyor ki, Hazreti Hatice'yi görmediğim halde peygamberin diğer zevcelerinden fazla onu kıskanırdım. Hazreti Peygamber onu daima hatırlar ve ondan bahsederdi. Hatta bir gün bu yüzden Resul-i Ekrem'e darıltmış, o da Cenab-ı Hak benim kalbime onun muhabbetini vermiştir mukabelesinde bulunmuştu. Bir gün Hazreti Hatice'nin kız kardeşi olan Hale, hemşiresinin ölümünden sonra Hazreti Peygamber'i ziyarete gelmiş, huzuruna girmek için müsaade istemişti. Hale'nin sesi Hazreti Hatice'nin sesine benzediğinden Hazreti Peygamber onun sesini duyunca Hatice'yi hatırlayarak onu anmış. Bu sırada hazır bulunan Hazreti Ayşe bu manzara karşısında müteessir olarak ölen bir ihtiyar kadını bu kadar hatırlamakta mana ne? Cenab-ı Hak sana daha iyi zevceler verdi, genç ve güzel demişti. Hazreti Peygamber Ayşe'ye şu cevabı vermişti. Hayır, hakikat senin dediğin gibi değil. Herkes bana inanmadığı zaman bana inanan oydu. Herkes müşrikken o Müslümanlığı kabul etmişti. Benim hiçbir yardımcım yokken o bana yardım ediyordu. Hazreti Muhammed kendisine en büyük destek olan bu iki yardımcıyı kaybettikten sonra Kureyş'in ona eza ve cefası daha ziyade arttı. En sıkıntılı günler gelip çattı. Ebu Talip, Hazreti Muhammed'i öz evladı gibi sever ve korurdu. Şimdi Kureyş'in tasallutunu defeden, onun yerini tutacak bir kimse yoktu. Kureyş meydanı boş bulunca işkence ve taarruzlarını büsbütün artırdı. Barbarca harekete başladılar. Bir gün Peygamberimiz sokaktan geçerken Habis'in biri onun başına toprak atmıştı. Peygamberimiz bu adice hareket karşısında ne yaptı bilir misiniz? O haliyle evine giderek kızı Fatma'ya üstündeki başındaki toprağı, çamuru temizletmişti. Hazreti Fatma babasını bu halde görünce içi sızlamış ve onu temizlerken ağlamıştı. Hayatta çocuklarımızın ağlaması kadar içimize işleyen, yüreğimizi sızlatan ne vardır? Hele kızlarımızın ağlamasını görmek ne acıdır. Kızlarımızın gözlerinden akan ızdırap yaşı içimize bir alev halinde akıp kalbimizi yakar. Onların hıçkırıkları bizim ciğerlerimizi parçalayan bir sarsıntı halinde içimize dolar. Hazreti Muhammed kızlarına karşı en şefkatli babaydı. Şimdi ise kızı ağlıyordu. Hem niçin ve nasıl bir sırada? Az zaman önce anasını kaybettiğinden masum yüreceği yaralı olan bu kızcağız, babasının üstü başı toprak içinde kalacak derecede hakaret görmesine ağlıyordu. Hazreti Muhammed bu manzara karşısında ne yaptı sanıyorsunuz? Her zamanki gibi bütün gönlüyle Allah'ına döndü, Allah'ın yardımına güvendi ve ağlayan kızının yaşlarını mübarek eliyle silerek "Ağlama yavrum," dedi. "Allah babanı koruyacak." Ve bu anda hamisi Ebu Talib'i hatırladı. Ebu Talip ölünceye kadar Kureyş bana pek dokunamadı dedi. 13. ayrımın sonu sayfa 142.